Ayrım 36. Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan, sayfa 446. Ona ilişkin hatırladıklarım bu mezar küreği suratlı tijeni şimdi iyi yapan şeyin ne olduğunu iyice merak etmeme yol açıyor tabii. Sinan'a soruyorum. Ne olmuş, nasıl olmuş da iyi olmuş tijen? Hindistan'a, Nepal'a falan gitmiş. Çin'de reiki ustası olmuş. Geçmiş bütün reaksiyonlarını bir bir keşfetmiş. Meğer o, yeryüzünde en fazla ölüp dirilen enkarne vakasıymış. Bu önemli bir varlık derecesiymiş. Bunu keşfetmesiyle birlikte ölüm travmasını atlatmış. Zaten aslında bu gezegende değilmiş, başka bir galaksiden yapılandırılmış, varlık ötesi canlılarla kurulan bir ışının ilişkisi de insan bedeninde yeniden forma edilmiş bir şeymiş. Daha anlatayım mı? Yoksa bu kadarı yeterli mi? Ayrıca bu sefer dünyada çok uzun kalacak. Özel bir aurayla donatılmış olarak ona verilen görevi tamamlayacakmış. Anlayacağın hepimizin cenaze töreni görmeyi garantilemişe benziyor. Hayattan pek memnun bir hali var. Nasılsın diye sordun mu? Diyorum bir süredir yüzümdeki şaşkınlıkla eğlenen Sinan'a. Sahiden yalnızca nasılsın diye sordun mu? Evet sordum diyor. İyiymiş, çok iyiymiş. İyi o zaman yarın ilk uçakla Nepal'e gidiyoruz diyorum. İtiraz istemem. Nepal'e gitmeden önce istersen gel şu Asmakat'a çıkalım diyor. Yemek sonrası kahve içmek için yaptırdım orayı. Salonda ikinci kata bağlantı yapan küçük şirin bir Asmakat var. Alt katta bahçedeki ağaçların bir kısmını kapattığı manzara burada tamamıyla açılıyor. Karşı kıyı neredeyse boydan boya görünüyor. İstanbul'un bu yakasından görülen deniz manzarasının daha güzel olduğu hep iddia edilir. Orada yaşayıp burada manzaraya bakacaksın. Gün batımı bile buradan görülüyor ancak. Karşı kıyının camlarında bir yangın gibi sönen güneş. İstanbul'a silüetini veren bütün tarihi ve eski yapıların hepsi Avrupa yakasında. Asmakat'ın cam kenarı benim sevdiğim tarzda geniş, oturduğunda başını yaslayabileceğin biçimde, arkası yüksek, bol minderli, koca bir pofuduk kanepe yerleştirilip sevimli bir fiskos köşesi yapmış. Oturmamızla birlikte kanepenin asıl sahiplerinin kendileri olduğunu belli edercesine iki kedi hemen yanımıza zıplayıveriyorlar. Adı Sürtük olan Sarman kendini hemen sevdirirken adı Islık olan Tekir temkinli gözlerle bakıp uzaktan ıslık çalmakla yetiniyor. Kanepenin önünde üzeri camlı ham İskandinav ahşabından dev bir sehpa duruyor. Camın altından haftanın ayın dergileriyle kimi albümler, broşürler, kataloglar görülüyor. Her gittiğim yerde kupalardan ya da kalın kesim fincanlardan kahve içmekten yılmıştım. Sinan'ın incecik porselen fincanlarından mis gibi kahve içmek unuttuğum eski bir hazzı hatırlatmak gibiydi. Bazı insanın her şeyi iyi yaparlar, marifetleri tükenmez. Kaç yıllık arkadaşım onca huyunu bilirim deseniz de günün birinde bir bakarsınız, hiç bilmediğiniz bir yanıyla karşılaşıvermişsiniz. Sinan da o sürprizli insanlardan biridir. Bunca marifetin yanı sıra bir de gerçekten iyi kahve yapar. Çoğu kez gider başında dururum. Bu kahve yaparken ne yapıyor, nasıl yapıyor da öyle oluyor diye. Her şey bildiğiniz gibidir oysa. Eline bir kahve kaşığı alıp hepimizin bildiği biçimde koyar ama niye bizim yaptıklarımız onun gibi olmaz bilmiyorum. Kahvenin kokusunu içime çekiyorum. Evini çok sevdim diyorum. Sahiden çok sevdim, sana çok benziyor. Sağ ol diyor. Sevdiğine sevindim. Ne güzel söyledin. İnsanın evi kendisine benzemeli tabii. Biliyor musun ilk defa bu kadar büyük bir çalışma odam oldu. Kaç yıl sonra ancak. Sözün arkasını getirmekten vazgeçiyor. Ev delisi bir insandır Sinan. Bir yazar için evine kapanmayı sevmek iyi bir şey olsa gerek. Bu evi yerleştirirken kimse istememişti yanına. Neredeyse her şeyi bir gizlilik içinde halletti. Bu arada eşyaların çoğunu değiştirdiğini biliyorum. Eski evinden birçok şeyi anmalık diye insanlara dağıtmıştı. Her şey hazır olunca insan çağıracaktı evine. Bir de yeni ev partisi falan vermeyecek, herkesi ayrı ayrı ağırlayacaktı. Anladığım kadarıyla öyle yapıyor. Yalnız kaldığım bir ara, oturduğum kanepeden karşı sahile onun gözlerine bakmayı deneyerek, hayatımın ikinci perdesi başlıyor demekle neyi kastetmiş olduğunu, duygularını anlamaya çalışıyorum. İçim bir tuhaf oluyor. Bu sırada bahçe kapısından giren Django, orayı burayı koklayıp kedileri huzursuz edip evin içine bir tur attıktan sonra yeniden bahçeye dönüyor. Kahvelerimizi içerken bir sürü havadan, sudan, ortak tanışlardan konuşuyoruz. Onu sandığından daha çok özlediğimi fark ediyorum. aramızdaki dostluğa karşı hep çalışırken rahatsız edecekmişim gibi bir çekingenlik duyarım ona karşı. Hep onun beni aramasını beklerim. Yalnızca ona değil, yazarlık uğraşına duyduğum saygının bir sonucudur bu. Onun dostlarının sayısı ise benimkinden fazladır. Bütün huysuzluklarına, geçimsizliklerine, aksiliklerine, alkol tedavisi görmeden önce sağa sola çıkardığı rezaletlere biten meşhur kavgalarına karşın seveni çoktur. Bense insanlara sık görüşme arzusu veren biri olmadığımı, birçok tarafından kibirli ve soğuk bulunduğumu biliyorum. İnsan böyle bir gerçeği kolay kabullenemez, benimki de zaman aldı. Bundan birkaç yıl önce kimin hayatına kaçıncı sırada olduğumu anlamanın bir yolunu keşfetmiştim. Biraz tehlikeli, biraz acıklı bir yolunu. Evlerine gittiğimde insanların telesekreter hafızalarındaki otomatik tuş sıralamasına bakıyor, böylelikle arkadaşlığını kaçıncı sırada olduğumu anlamaya çalışıyordum. Bana göre telesekreter hafızasındaki sıralamada kaçıncı olduğun, o kişinin kalbinde kaçıncı sırada olduğunu da gösteriyordu. Acı gerçek, kimsenin birinci sırasında değildim. Hiç kimsenin. Bunu bilmek tuhaf bir yalnızlık verdi bana. Gerçi kendi çevremde sevildiğimi sayıldığımı düşünüyordum ama o kadar. Kimsenin birinci sırasında değildim. Çok alıngan, kırılgan günlerimdi. Bunu ciddi ciddi dert edindim kendime. O sıralar zaten yolunda gitmeyen bir dolu şey vardı hayatımda. Kendimi çok kötü hissettiğim bir akşam fazla beyaz şarap içmiş, hayli sarhoş olmuştum. Varlığımı hissedemiyordum. Canım yanıyor ama etimi hissetmiyordum. Dünyada istenmediğimi, kimsenin hayatında yerim olmadığını düşünüyordum. İnsan böyle zamanlarda kendine acımak uğruna, başta kendisi olmak üzere herkese haksızlık eder. Hastalıklı bir biçimde olayları büyütür. En ufak şeyleri bile varlık yokluk meselesi haline getirir. Hayatımda böyle zamanlar pek fazla olmamakla birlikte hepten yabancım değildi. Çoğu kez ertesi sabaha bir şeyciniz kalmayacağını bildiğiniz halde her duygunuzu ucuna kadar gidilmiş kan kızılı bir melodram gerçekliği olarak yaşamak istersiniz. Kana kana kendinize acır, doya doya ağlarsınız. O gece o haldeyken hiç yapmaman gereken bir şey yaptım. O kadar zaman sonra tuttum, Mehmet'i aradım. Bunca zaman sonra sesini duymak bana söyleyeceği birkaç güzel söz gecemi kurtaracaktı. Hatta belki çok daha fazlasını. Sesimi duyunca şaşırdı. Geç bir saat olduğunu ben de farkındaydım. Ama o geceleri oturanlardandır, bunu biliyordum. Sesinde bir donukluk, bir matlık vardı. Gönülsüz konuşuyordu, bozulmuştum. O da anlamış olmalı ki açıklama yapma gereği doğdu. Bak Nermin, sesini duyduğuma çok sevindim. Fazla coşku gösteremiyorsam bu seninle ilgili değil. Birden arkada belli belirsiz bir kadın sesi yükseldi. Sen telefon ettiğinde sevgilimle tartışıyorduk, seni beklemiyordum. Belki daha sonra arayacağını söyledi. Özür dileyip telefonu çarçabuk kapattım. Çok utanmıştım. Böyle zamanlarda eski sevgililer kimsenin yarasına merhem olmaz. Çok daha kötü olursunuz. Geçmiş kimseyi teselli etmez. Teselli hep şimdidedir. Bir ara Tuğde beni banyoya çağırıyor. Halindeki mahcubiyet, başta bana tuvaletiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu düşünceyle gidiyorum ardından. Arhan abisi fotoğraflarını çekecekmiş. Onu kıramamışmış. Saçına başına çeki düzen vermemi istiyor. Bugünkü performansına bakılırsa beni sıktığı, üzdüğü, yorduğu söylenemez. Bunu ödüllendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünerek ona daha fazla ilgilenmeye karar veriyorum. Ben banyoda beklerken o bir koşu gidip kanepenin yanından çantamı getiriyor. Yüzüne biraz renk veriyoruz. Ona kalsa ciddi ciddi makyaj yapmamı istiyor benden ama onu tırmanan arzularını dizginlemede artık deneyim sahibi olmuş biri olarak ben bildiğimi okuyorum. Evin içinde balkonda bahçede poz poz resimleri çekiliyor küçük yıldızımızın. Keşke evden başka kıyafetler de getirseydik Nermin ablacığım diye hayıflanarak derin derin iç geçiriyor. Arhan abinin fotoğraf makinesi babamınkinden kat kat iyi. Bunu söylerken gözlerinden beliren ışıma giderken makineyi de yanımızda götürmemiz gerektiğini söylüyor adeta. İhtirasında daha şimdiden bir star doymazlığı var. Tuğde beni çekimlerde hep yanında görmek istiyorsa da bunun o kadar uzun boylu olmadığını anlamasını sağlıyorum. Resimler iyi çıkarsa Ömer abiye veririz değil mi Nermin ablacığım? Hani onlar da benim resimlerimi çekmek istemişlerdi ya. Onlar da derken sesini yükselterek herkesin duymasını sağlıyor. Sinan'ın yüzünden Tuğde'nin varlığından hafif hafif sıkılmaya başladığını ama bunu belli etmemeye çalıştığını anlıyorum. Aslında aklına önemli bir şey gelmiş gibi geri dönen Tude, "Biz gelirken Arhan abinin fotoğraf makinesi olduğunu biliyor muydunuz Nermin abla?" diyor. Sinan'la biz kaptırmış konuşurken aniden böyle bir araya girmesini bir anlam veremiyorum. Boş bulup "Hiç düşünmedim bile Tude," diyorum. "Keşke düşünseydiniz," diyor edepsiz inerek. "O zaman yedek kıyafet getirirdim." "Arhan abi, bahçedeki renkleri pek uymuyor bu elbise," dedi. Sonra sertçe arkasını dönüp asma katın basamaklarını iniyor, aynı hızla bahçe yeniden Arhan abisinin yanına gidiyor. Neye uğradığımı şaşırıyorum. Sesindeki suçlayıcı ton, üstündeki hafif hesap sorma havası beni sinirlendirmeye yetiyor. Bunu anlayan Sinan bu duruma gereğinden fazla gülerek beni yumuşatmaya çalışıyor. "Bu kız Betty Davis'i tanıyor olabilir mi?" diye soruyor. Aslında istekleri ve kaprisleriyle yetişkin bir kadın gibi davrandığı halde çocuk olmasının kazandırdığı dokunulmazlığı kullanmasına kızdığımı fark ediyorum. "Bildiğiniz kadın ama 5 yaşında. Bu durumda yapacak bir şey yoktur. Sineye çekeceksiniz." Tude'nin hoşuma gitmeyen birini ya da bir durumu hatırlatma konusundaki çağrışım ateşleyicisi özelliği devreye giriyor. Hemen zihnimde Perili Keriman canlanıyor. Keriman da bize karşı deliliğini kullanırdı. Ciddi psikolojik sorunları olan ki kendisi perileri olduğunu söylerdi. Bu yüzden birkaç kez hastaneye yatırılıp ciddi tedaviler görmüş. Normal zamanlarında tatlı, esprili, hoş sohbet bir arkadaşımızdı. İlaçlarını aldığı zamanlar bir sebze kadar sakin olmakla birlikte bazen nedensiz yere edepsiz ve saldırgan olabiliyordu. Gerçekçi, gerçekte sanatçı hamuruna sahip bir insandı. Zamanında birçok sanat dalıyla ilgilenmiş ama hiçbirini bir varlık gösterememiş, yeteneği ihtiraslarına ve deliliğine yetmemişti. Hezeyanlarının paranoya krizlerinin dizginleyemediği öfkesinin kendisini sanatçı yapmaya yetmediğini anladığındaysa bütün dünyaya düşman olmuştu. Onu böylesine hastalandıran dünya karşısında onu hiç olmazsa iyi bir sanatçı yaparak kendini bağışlatabilecekken bunu ondan esirgemişti. Bu durumu kendisine yapılmış büyük bir haksızlık olarak yaşıyor ve yaşatıyordu. Adının altında heykeltıraş yazıtan gösterişli bir karsvizit bastırıp sağ sola dağıttığında ortada bir tek heykeli bile yoktu. Sonra da olmadı. Perili Keriman'ın yaptıklarının birer sanat yapıtı olmadığını bilecek kadar zekası, aklı, zevki ve kültürü vardı. En zor durumlardı bu. Benzer durumlarda birçok erkek kendini büyük sanatçı sanabilirken tam olarak açıklayamayacağım, en fazla kadın olmanın getirdiği mesafe bilgisi diyebileceğim bir durum gereği Keriman kendini kandıramıyordu. Herkese sataşmaya, önüne geleni hakaret etmeye, ulu orta kavga etmeye, çıkartmaya başlamıştı. Çevresindeki herkes uzaklamaya başlamıştı ondan. Keriman'ın yumuşak, uyumlu, kendilerine dokunmayan hallerine kanıp, diğerlerine "siz onu idare edemiyorsunuz, ben ederim" havasındaki kim iddialı kadınlar Keriman'ın hışmına uğrama sırası kendilerine geldiğinde tam bir bozgun yaşıyorlardı. Perili Keriman sevdiği herkesten bir süre sonra şiddetle nefret edip düşman oluyor. Kendi nefretine katlanamadığı zamanlar büyük kavgalar çıkartarak küsüyor. Sonra yeniden sevip yeniden nefret etmek için ısrarla aynı insanlara dönmek, onlar tarafından bağışlanmak istiyordu. Ruhunun bu hastalıklı döngüsünü bir ilişki kurma modeline dönüştürmüştü ve bunun için herkesten anlayış bekliyordu. Nalan'ın bir sergisinde bu resimlerin aslında kendisine ait olduğunu ve Nalan tarafından çalındığını iddia ederek olay çıkartıp resimlerden birine zarar vermeye kalkıştığında Nalan'dan gördüğü şiddetli tepki onu hemen kendine getirmiş, bize de "deli deliyi görünce çomağını saklar" atasözünü hatırlamak kalmıştı. Kısacası deli olmasına deliydi elbette ama deliğin nasıl bir olanak olduğunu, kendi şımarıklıklarını yaşamasına nasıl fırsat tanıdığını görecek kadar da kurnazdı. Himayeye ve idare edilmeye muhtaç, korunmasız kadın rolü, gündelik hayat içinde hem etrafına rahat kin ve nefret kusmasına hem de deli olduğu için her seferinde bağışlanabilmesine olanak sağlasın istiyordu. Çevresindeki hemen herkes gibi ben de bir iki kez onu affetmiştim ama bana niye kızdın hiç anlamadım ve kafama şarap şişesi fırlatıp arabamın bütün camlarını indirdiği akşam Perili Keriman'ı perileri ve şımarıklıklarıyla sonsuza kadar baş başa bırakmaya karar verdim. Tude de tıpkı Perili Keriman gibi kimi şımarıklıklarının ve kaprislerinin çocukluğuna verilip hoş görüleceğine şimdiden uyanmış, bunu da isteklerinin yerine getirilmesini hayatı kolaylaştıran bir imkan olarak kullanmayı öğrenmişti. Ve galiba ona ilk kez yetişkin bir kadın muamelesi yapan benle birlikte kendiliğinden kurduğu Bu denklem alt üst olduğu için şaşırmıştı. Sonuçta ben ne kadar kadınsam o da o kadar kadın, ben ne kadar çocuksam o da o kadar çocuktu. Tam olarak böyle düşünmesem de kaç gündür ona böyle davranıyordum. Bu anlamda bakılacak olursa ben onun için değerini büyüyünce anlayacağı harika bir deneyim olmalıyım. Sinan son günlerde neler yaptığımı soruyor. Tuğde ile geçen son birkaç günü, gezdiğimiz yerleri, Kızlar Partisi'ni, karşılaştığım insanları anlatıyorum. Kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi en çok postacımla ilgileniyor. Ve onun deyişiyle çocuk cihaza çektirdiklerim için bana kızıyor. Tuğde'nin bulduğu Boğaçan abisinin G-string'lerinden söz ettiğimde de o da aynı merakla nereden bulmuş o G-string'leri diye soruyor. Bir ara içim ve sesimi toplayıp Sinan sana bir şey söyleyeceğim diyorum. Söyle diyor. Ama ciddiye alacaksın diyorum. Yüzüme saçmalama dercesine bakıyor. Sinan, galiba ben kadınları sevmiyorum diyorum. Biliyordum diyor. Ne zamandır biliyordun diyorum. Hep biliyordum diyor. Ben sevmemekle de kalmıyorum galiba diyorum. Biliyorum. Hatta nefret ediyorsundur kadınlardan diyor. Peki bana niye hiç söylemedin diyorum. Kadınlara her şey söylenmemesi gerektiğini bildiğim için diyerek gülüyor. Merak etme. Büyütülecek bir şey değil. Aslında akıllı kadınların sorunu bu. Ama söylemek iyidir. Neyi diyorum. Duygularını diyor. Düşünsene, hep duygularımızı, düşüncelerimizi söyleyememekten yakınmaz mıyız? Ama ben yıllarca feministim. Sen hala feministsin. Bu bir engel değil diyor. Seni kadın düşmanı yapan şey de feminizmin bir parçası. Niye böyle bakmıyorsun meseleye? Ne yani? Şimdi ben Albay Şemsay'la bir miyim? Tabii değilsin. Duygularınızın kaynakları bile çok farklı. Sen kadın sevmediğini söylüyor, bunu anlamaya çalışıyorsun. O ise kadın düşmanı olduğunun farkında bile değil. Sen anlamaya çalışırken o maskelemeye çalışıyor. O kadın hakları mücadelesi yaptığını sanırken aslında kendinde olan düşmanlığını bastırmaya çalışıyor. Peki ben neden kadın sevmiyorum sence diyorum. Benden çok daha iyi biliyorsun nedenlerini diyor. Sözcüklerini kendin bul. İtirafının sorumluluğunu üstlen. Dilini papazına borçlanma. Sen kadın seviyor musun peki diye soruyorum. Konu ne zaman ben oldum diye sorarken gözünde hoşnutsuz bir kıvılcım geçiyor. İğnelemek amacıyla sormadım. Acımasız gözlerine ihtiyacım var. Anlamaya çalışıyorum sadece. Biraz sıkılmış, biraz sitem edercesine bunları seninle ilk kez konuşmuyoruz ki Nermin diyor. Haklısın ama kaç gündür şu bacaksız kız yüzünden içim hallaç pamuğu gibi oldu. İçimde birçok şey yerinden oynadı. Her şeyi yeniden gözden geçirmek ihtiyacı hissediyorum. Şu söylediklerin birkaç gün işi olamaz diyor. Biliyorum diyorum ama birden fazla konuda kendimden kuşkulanmaya başladım. Sahi açıkça söylesene. Eşcinsel erkekler kadın sevebilirler mi? Gerçekten bilmek istiyorum diyorum. Bunu seninle konuşmayacağım da kiminle konuşacağım? Biraz düşündükten sonra eşcinsellerin kadınlarla ve kadınlıkla ilişkileri çok karmaşık ve renklidir diyor. Sevgi ve nefret diye kolayını ikiye ayıramazsın. Bunlar 50'li yılların formülleri. Sonra sesine azıcık alay tonu katarak hem 50'li yıllardan bu yana insanlar çok değişti dünyada. Değişmeyen bir tek bizim demode ve modacı tiyatrocu ibnelerimiz kaldı. Bak bu içi boşalmış demode formüller onları açıklamak konusunda işine yarayabilir. Sinan'ın konuşurken ciddiyetin uzun süre koruyamadığını daldan dala gezdiğini bilirim ama ben konuyu kaydırmak istemiyorum. Bazen insanları ve duyguları anlamak için kendimi fazla zorladığımı düşünüyorum diyorum. Bunun üzerine o da ciddileşiyor. Seni bütün hayata karşı tavrın bu Nermin. Aklında ne kadar anlamaya çalışırsan çalış, ruhunla anlayamadığın bir şey eşcinsellik. Bu konuda entelektüel bir dikkatinin ve temkinliğinin olduğunu biliyorum diyor ve birden dışarıya manzaraya dalıyor. Yüzünü gölgelendiren şey yalnızca ışık değil. Belki konuşmaktan çoktan sıkıldığı bir konuda onu zorlamış olmam, bazı şeyleri bana bile yeniden açıklamak zorunda kalması, Sinan daldığında gözleri boşalıp çocuklaşanlardandır. Onun dalgın halini seyretmeyi severim. Saçlarını boyatmaktan bir süredir vazgeçtiğinden beri şakaklarındaki kırlar gözlerinin demir grisini iyice açığa çıkarıyor. Yaşlılık ona yakışacak diyorum içimden. Ah bunu bir de kendi kabul etse. Sorunu unutmuş değilim diyor. Kadın sevip sevmemek konusunda yeryüzündeki bütün eşcinseller adına konuşamam. Ancak kendi hakkımda bir şey söyleyebilirim sana diyor ve doğru sözcükleri aranırmış gibi çevresine bakınıyor. Nedir o diyorum. Aslında benliğimin bir yerinde kadınlardan hoşlanmadığımı bilirim. Ama ben, bu benim kadınlarla arkadaş olamayacağım anlamına gelmez. Onlarla iyi ilişkiler kurmamı engellemez. Bunun en iyi örneği seninle olan dostluğumuzdur sanıyorum. Dostluğumuza yaslanıp konuyu kapatmak ister gibi değil, beni bir şeye ikna etmek ister gibi söylüyor bunu. Sözlerin arasına koyduğu kısa bir sessizlikten sonra sürdürüyor. Kadınlık her şeyden önce bir durumdur biliyorsun. Bunların hiçbiri sabit değerler değil. Bütün bu tartışmalar sırasında zaman zaman hepimiz aynı hataya düşüyor. Paradoksları kullanmayı ve ironiyi unutuyoruz. Birçok şey bunlarla çok daha anlaşılır olur. Bir gün gelecek, aşısı bulunmuş hastalıklardan kurtulduğumuz gibi bize biçilmiş bütün bu rollerden de kurtulacağız. Birden durup yenilenmiş gözlerle bakıyorum ona. Öyle bir şey daha önce hiç aklıma gelmediğinden değil, konunun bu açıklıkta konuşulmasının getirebileceği fırsatı değerlendirebilmek için aklıma yeni yeni soruların gelmesini ister gibi bakıyorum. Akademideyken en başarısız olduğum ödevlerden biri kadın ve erkek tuvaleti kapıları için tanımlama simgeleri bulmaktı. Bu konuda yeni bir şey ararken daha o zamanlar bile kadın ve erkek rollerinin bütün işaret imkanları tükenmiş gibi gelirdi bana. Bir süre sonra benimki kadınlardan nefret değil, belki kadın sevmemek denebilir diye ekliyor Sinan. Öyle ya, çok sevsem erkeklerle değil, kadınlarla yatardım değil mi? İkiyüzlülüğe gerek yok. Erkekler diğer erkeklerle, kadınlar diğer kadınlarla rekabet ederken, eşcinseller farklı nedenlerle, hem erkeklerle hem kadınlarla, hem birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalıyorlar. Kolay iş değil, kabul et. Hepimiz alanlarımızı koruma mücadelesi veriyoruz şu hayatta. Ardından sesini yeniden mizah katarak Amerikan filmlerinde olduğu gibi görüyorsun yapacak fazla bir şey yok. Birbirimizi anlamak ve birbirimize katlanmak zorundayız tatlım diye ekliyor. Kadın sevmezken kadınlarla nasıl tam bir arkadaşlık kurabiliyor ki diyorum. Sesimde gene de ikna edilme ihtiyacı var. Bak tatlım diyor. Benim tanıdığım kadın düşmanı erkeklerin %95'i evli ve onlara sorduğunda mutlu bir evlilik hayatları olduğunu söyleyeceklerdir. Üstelik yalan olan söyledikleri değil mutluluklarıdır. Daha kendini tanımayan mutluluğu tanıyabilir mi? İnsan ilişkilerini sert tanımlarla fazla kurcaladığında elinde gerçek namına bir şey kalmaz. Kadınlarla yatıyor olmak, kadın sevmenin bir ölçüsü değilmiş demek ki, diyorum. Evet tabii, hem de hiç değil. O sadece kendim için verdiğim örnekti. Hiç kadın sevmediği halde kadınsız yapamayan birçok erkek yok mudur? Örneğin Bukowski, adı sana bir şey söylüyor mu? İnsan çok karmaşık bir makina. Kendine hayran olduğu halde kendini sevmeyen erkekleri düşün. O yaralı narsistleri, o kadar çok hayran olmak bile bir parçacık olsun kendilerini sevmelerini sağlamaz. Biliyorum bunların her biri ayrı bir konuşma konusu aslında, diyorum. Ya da Amerika'da seri cinayet işleyen evli, barklı, çoluk, çocuk sahibi adamları getir gözlerinin önüne. Hangisinin komşusu onlar için bu kadın düşmanı der. Kendimle ve kadınlarla ilgili bildiğim her şeyi unutup her şeyi yeni baştan düşünmek istiyorum. Düşmanlık sözü bana fazla geliyor. Bunun için seninle gevezeliğe ihtiyacım. Kadın sevmediğini kabullenmek neden bu kadar zor geliyor sana biliyor musun diye sözümü kesiyor. Çünkü hala bir inanç insanısın sen Nermin. Her ne kadar ben her şeyden vazgeçtim desen de doğrularına karşı gelmekte zorlanıyorsun. Kimliğinden önce vicdanın oluşmuş. Doğrular da vicdanla ilgilidir biliyorsun. Kadın sevmiyorsun çünkü onlara güvenmiyorsun. Onları ve sorunlarını fazlasıyla tanıyorsun. Huylarını, yalanlarını, kurnazlıklarını, numaralarını, silahlarını, bütün çaresizliklerini biliyorsun. Karşı karşıya kaldığınızda birbirinizi kandıramayacağınızı biliyorsunuz. Bütün bunların benden çok daha fazla farkındasın ve bunları bana söyletmek istiyorsun. Eminim kadınlarla ilişkili görüşlerini kendi başınayken daha rahat ifade ediyorsun ama söz kamusal alana çıktığında political cockert denilen siyasal doğruculuğun kaygıları başlıyor. Entelektüel sansürcünle boğuşuyorsun. Kendimi her konuda tutarlı sanırdım diyorum. Duygularımda, düşüncelerimde, örneğin eşcinsel olan arkadaşlarımla kurduğum çok daha sağlam. Sakın bana eşcinselleri sevdiğini söylemeye kalkma Nermin diye sözümü kesiyor. Yüzümden kırgınlık olarak okunabilecek şaşkınlığım karşısında ekleme gereği duyuyor. Evet, çağdaş görünmek gereği eşcinselleri sevelim, onlara fıstık atalım. Türk kadınlardan değilsin elbet. Ama sen de yüreğinin derinliklerini hiçbir zaman aralarında yerin olmadığını bildiğin bu tuhaf erkeklerden hoşlanmıyorsun. Kabul et. Onlar senin için öteki yabancı. Birbirimize karşı dürüst ve açık olalım. Beni ya da bir başkasını seviyor olman bu gerçeği değiştirmez. Hayatımda en yakın arkadaşı İbni olan birçok yalnız kadın tanıdım. Hiçbir zaman onların eşcinselleri sahiden sevdiğine inanmadım. İnsan ilişkilerinde hayranlık ve düşmanlık, özdeşlik ve rekabet duygularının birbirinden ayırt edilemeyecek kadar iç içe geçtiği, hatta belirsizleştiği çok karmaşık ruh halleri vardır. Tanımlara böleceğim diye zorla ayırmaya kalkıştığında yapışık ikizler gibi ikisi birden ölür. İnsanlar karmaşalarıyla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundadır. Hem unutma, en sıkı eşcinsel düşmanları eşcinsellerin arasından çıkar. Açık ya da kapalı eşcinsellerde. Kim hayatı boyunca unutmaya çalıştığı bir şeyi sürekli karşısında görmekten hoşlanır ki? Sinan, gene de önemli bir fark var aramızda diyorum. Kadınlar aleyhine bir fark. Nedir dercesine bakıyor yüzüme. İkimiz de kadın sevmemekten söz edebiliyor ama erkek sevmemekten söz edemiyoruz diyorum. Erkeklik hiçbir durumda kaybetmiyor. Alaycı bir biçimde. Çünkü ikimiz de erkek egemenliğine inanıyoruz tatlım diye gülerek kahveleri tazelemeye gidiyor. Sinan'ın son söyledikleri ilgisiz olmakla birlikte bana Gurbet Hanım'ın bir sözünü çağrıştırıyor. Fakirin kötülüğünü zengin bilmez ki Nermin'im. Gene fakir bilir derdi. Geçmişte de buna benzer konuşmalar geçmişti aramızda. Hatta bazıları can sıkıcı tartışmalara dökülmüştü. Ben onu eşcinsel de olsa erkek olmanın toplumsal hayatta ona tanıdığı avantajlardan nasıl yararlandığı konusunda köşeye sıkıştırmaya çalışırken, o da beni kadın olmanın sorunlarından yakınırken, karşı cinsel olmanın sağladığı avantajları görmezden geldiğim konusunda uyarıyordu. Erkek ya da kadın olmanın, karşı cinsel ya da eşcinsel olmanın gündelik hayat içinde çapraz işleyen yarar ve zarar durumları vardı. Erkek olmak her durumda bir yarar, eşcinsel olmak her durumda bir zarar. Karşı cinsel olmak her durumda bir yarar, kadın olmak çoğu durumda bir zarardı ve biz bencil doğamız gereği bunu hayattan çeşitli örneklerle listelerken kendimizi kayırıyorduk. Zaman zaman aramızda örtük suçlamalar içerse de sonunda kafamızı açan sağlıklı tartışmalardı bunlar. En önemlisi dostluğumuz bundan hiç etkilenmiyordu. 36. ayrımın sonu, sayfa 458.